Ayrım 8.
1961 Anayasası bağımsız yargı konusunu yargıçların seçtikleri bir kurulla çözmüştü. Kurulun bölümlerinden başka ayrıca müfettişleri, kalemi dolayısıyla ayrı bir çalışma yeri vardı. 1982 Anayasası yargı yetkisinin doğrusu erkinin bağımsız mahkemelerce kullanılacağını MD.9 yargıçların görevlerinde bağımsız olduklarını, hiçbir organın yargı erkini kullanırken yargıçlara telkinde bile bulunamayacaklarını, görülmekte olan davalarla ilgili görüşler ileri sürülemeyeceğini MD.138 basın Y.MD.30 bütün erklerin ve organların yargı kararlarına hemen uyacaklarını MD.138 kişisel kaygıları aşabilmek için yargıçlık, savcılık güvencesi sağlanacağını MD.139 yargıçların bağımsızlık ve yargıçlık güvencesi ilkelerine göre görev yapacaklarını MD.140 hükme bağlıyor. Bütün bunları sağlamak için anayasanın önerdiği çözüm ise şudur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, kurul yargı bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerine göre kurulacaktır. MD.159-1. Acaba öyle mi? Hayır, çünkü bu güzelim dileklerin ve ilkelerin icabına aynı anayasanın 159. maddesinin 2. ve 4. fıkralarıyla daha kurul doğmadan bakılmıştır. Gerçekten 2. fıkraya göre yürütmenin içinde bulunan Adalet Bakanı, kurulun başkanı, onun buyruğundaki müsteşarı doğal üyesidir. Her türlü girişim bu iki kişinin elindedir. Kurulun üçü Yargıtay'dan ve ikisi Danıştay'dan gelen asıl üyelerini, bunların yokluğunda yerlerine geçecek yedek üyelerini, yürütme içinde yer alan Cumhurbaşkanı seçmektedir. Müsteşarın yerine geçecek yedek üye olmadığından onsuz kurulun toplanabilirliği kuşkuludur. Dördüncü fıkra ile yönetsel kurulun işlemlerine karşı yargı yolu kapatılmıştır. Girişim gücü Adalet Bakanı ve müsteşarına teslim edilen, oluşumu çoğu kez bu iki kişiye danışan Cumhurbaşkanı'nın politik yeğlemelerine dayanan, yargıdan gelen üyelerini danışman durumuna düşüren, müsteşarı onsuz olmaz bir üye yapan bir kurulun bağımsızlığı tek sözcükle elbette aldatmacadır. Bu konuda sık sık verilen Fransa ve İtalya örneklerine gelince, Fransa'da 1993'ten önce Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 9 üyesinden ikisi Yargıtay üyeleri, biri başsavcı yardımcıları ki orada Yargıtay üyesi düzeyindedirler, biri Danıştay üyeleri, üçü ilk ve üst istinaf mahkemeler yargıçları, ikisi hukukçu olmayan kimseler arasından 4 yıl için Cumhurbaşkanınca seçilirdi. Yargı 3 kat aday gösterirdi. MD.64,65. Bugün 1958 Fransız Anayasası'na göre halkça seçilen Cumhurbaşkanı, yargı otoritesinin Fransa'da öğretiye göre otorite, bağımsızlığını sağlamakla yükümlüdür. Bu yüzden kurulun başkanıdır. Bu bir Cumhurbaşkanı, başkan vekili olan Adalet Bakanı'na karşı her an bu yükümlülüğü nedeniyle tetiktedir. Bu iki. Yargıtay başkan ve üyeleriyle başsavcı ve savcı yardımcılarının seçim, atanma, yükselme, disiplin işlerinde yetkili olan kurul, kimileyin bu yerlere 3 değil tek aday göstererek Cumhurbaşkanını o kişiyi seçmeye zorlamaktadır. Zaman zaman kullanılan bu yola Cumhurbaşkanları yargıya saygı gösterdiklerinden hiç ses çıkarmamaktadırlar. Bu 3. Ne var ki bu hukuksal ve eylemsel güvenceler de yetmemiş, kurulduğundan beri kurul üyelerinin Cumhurbaşkanınca seçilmesi, bakanın kurula katılması Fransa'da şiddetle eleştirilmiştir. Söz gelimi Cumhuriyetçi Parti Başkan Vekili Alain Madel'in bir yazısında hukuk devletinde böyle bir kurulun olamayacağını, hukukta devletçilikten hukuk devletine geçmek için kurulun bağımsız olması gerektiğini vurgulamıştır. Eski Cumhurbaşkanlarından G.Destein ile eski başkanlardan ve şimdilerde Cumhurbaşkanı olan J.Chirac iktidara geldiklerinde kurulun Cumhurbaşkanı'nın basit bir danışmanı olmaktan çıkarılacağını, 9 üyeden 6'sının Yargıtay, üst ve ilk mahkemelerce, birinin Danıştayca, birinin üniversite profesörlerince, birinin avukatlarca seçileceğini belirtmişlerdir. Le Monde 24/5/1991. Fransa'da eleştiriler etkili oldu ve politikacı sözünde durdu. Fransız Anayasası'nın 65. maddesi 25/7/1993'te değişti. Bugün Fransa'da durum şöyledir. Yargıçlar ve Cumhuriyet Savcıları için iki ayrı kurul vardır. Yargıçlar için kurul, yargının seçtiği 5 yargıç ve bir Cumhuriyet Savcısı ile Danıştay'ın seçtiği bir Danıştay üyesi, Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclis ve Senato başkanlarının seçtikleri birer üyeden oluşmaktadır. Cumhuriyet Savcıları ile ilgili kurul içinde benzer bir durum söz konusudur. Ancak bu kez 5 Cumhuriyet Savcısı ve bir yargıç yer almaktadır. Her iki kurulun da başkanı Cumhurbaşkanı ve Başkan Vekili Adalet Bakanı'dır. Disiplin Kurulu olarak çalıştıklarında Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı kurullara katılmamakta, yargıçlarla ilgili kurula Yargıtay 1. Başkanı, Cumhuriyet Savcıları ile ilgili kurula Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı başkanlık etmektedir. İtalya'ya gelince ilk kurulduğunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 24 olan üye sayısı bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte 33'tür. Onu senato ve meclisçe avukat ve profesörler arasından 20'si Yargıtay üst ve ilk mahkemelerden yargı organınca seçilir. Danıştay'dan üye seçilmez. Yargıtay 1. Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı kurulun doğal üyesidir. Demek kurul üyelerinin çoğunluğu yargı tarafından belirleniyor. Bu bir. Kurulun başkanı Cumhurbaşkanı ise de çalışmalara kurulu onurlandırmak için ve yılda birkaç kez katılıyor. Bu iki. Üçüncüsü de olası dedikoduları önlemek için kurul toplantıları, gün ışığında demokrasi ilkesinin gereği olarak kamuoyu önünde açık yapılıyor ve böylece işlemlere, yargıya yabancı üyelerin, bu arada politikanın sızması önleniyor. Nitekim 20 Eylül 1984'te kurulun bir toplantısını gözlemlemiştim. Roma Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Profesörü ve adliyesinde yargıç olan Antonio Martone bana uzun uzun bilgi vermiş ve bir gün önce Cumhurbaşkanı Pertini'nin başkanlığında toplandıklarını anlatmıştı. Yargı bağımsızlığı için öneriler. Nasıl yapmalı? Yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin yansız bir yargıyı, adaleti gerçekleştirmek zorunluluğu ve daha önceki yazılarda değinilen temel ilkeler benimsendikten sonra 1. Yaşanan deneyimler önyargısız ve nesnel biçimde değerlendirilmeli. Kurumlar kişilerin yanılgılarına kilitlenmemelidir. 2. Karşılaştırmalı hukuktan yararlanılmalıdır ancak yararlanılırken a. Kurumlar hukuk dizgesinin bütünü ve koordinatları içinde değerlendirilmeli, özetle karşılaştırmalı hukukun bilimsel araştırma yöntemine uyulmalıdır. Yabancı ülkelerdeki dizgelerden elbette esinlenilecektir. Ancak daha önce belirttiğim üzere Fransa'dan esinlenirken yarı başkanlık rejimi, Cumhurbaşkanı'nın yargı bağımsızlığının güvencesi Anayasa MD 64, uygulamada yargıya ve özellikle Yargıçlar ve Savcılar Kurulu kararlarına karşı geleneksel olarak çok saygılı olduğu unutulmamalıdır. İtalya'da ise gün ışığında demokrasinin ilkeleri geçerlidir. Kurul kararları açık oturumlarda tartışılarak alındığından herkes ciddi ve nesnel olmak zorundadır. Bunlar ve uygulama gözetilmeden yapılacak düzenlemeler, dizgenin iç tutarlılığını örseleyecek, yeni yakınmalara yol açacaktır. Bu nedenle yabancı ülkelerdeki örneklerin işine gelen yanı, öne çıkarılarak gelmeyen yanı örtülerek bulunacak formüller yanlıştır. B. Esinlenilen ülke toplumunun hukuk bilinciyle yargı bağımsızlığını, güvencesini, yansızlığını örseleyici davranışlara karşı, kamuoyunun duyarlılık ve yasama ile yürütme üzerindeki baskı katsayısı gözetilmelidir. Bu yüzden oralarda yargıya politika kolay sızamıyor. Buna iki örnek vermek isterim. 1966 yılında Fransa'da Cezayir Kurtuluş Savaşı önderlerinden Ben Barka öldürülmüştü. Zamanın Adalet Bakanı sorgu yargıcı Casamayor'a kamuoyunun duyarlılığını gözeterek davanın çabuklaştırılıp bitirilmesini bildirmişti. Yargıç Casamayor takma adla bunu Le Monde'da duyurdu. Adalet Bakanı yargıcı görevden alınca ve disiplin cezası için Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu toplantıya çağırınca Fransa'da kıyamet koptu. İkinci olay İtalya'da yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sona erince İtalya'da yapılan halk oyuyla krallık rejimine son verildi ve Cumhuriyet'in anayasasını hazırlamak üzere bir kurucu meclis, Costituent oluşturuldu. Devlet başkanlığına da geçici olarak bir hukuk profesörü olan De Nicola getirildi. Anayasanın kabulü üzerine seçimler yapıldı. Profesör De Nicola görevini ilk cumhurbaşkanına bıraktı ve kendisi yeni anayasayla kurulan Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına getirildi. O sırada İtalya'da faşizmden kalma zorunlu sürgün yasası geçerliydi. Buna göre doğduğu kentten başkasına giden ve orada bir sahibi olmayan bir kimseyi vali doğduğu kente geri gönderebiliyordu. Bu buyruğa uymamak suçtu. Sol partilerden biri bu yasanın özgürlüğü sınırladığını ileri sürerek iptal davası açtı ve Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti. Bunun üzerine Başbakan de Gasperi mecliste bu karara uymayacaklarını, yasanın büyük kentlerde dirliğin düzenliğin sağlanması, işsiz güçsüz insanların bir takım olaylar çıkarmalarının önlenmesi bakımından gerekli olduğunu açıkladı. Bunun üzerine De Nicola bir bildiri yayımlayarak De Gasperi'yi ağır bir dille eleştirdi ve hükümet Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyuncaya değin bu mahkemenin hiçbir davaya bakmayacağını, hatta Roma'dan ayrılıp Napoli'ye taşınacağını açıkladı ve dediğini de yaptı. Bunalım büyüdü, grevler yayıldı, bütün kamu hizmetleri durdu. Sonuçta Başbakan De Gasperi iptal kararına uyulacağını açıkladı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı De Nicola'dan özür diledi. Anayasa Mahkemesi de Roma'ya dönerek görevine başladı. Özetle Batı toplumunun yargı bağımsızlığı konusundaki bu duyarlılığı onu zaten yeterince güvence altına alıyor. Yazılı hukuk düzenlemesi bu duyarlılığın gerisinde kalsa bile orada yargı bağımsızdır, yarınından emindir. Son bir örnek. Geçen yüzyılın sonunda yaşanan Dreyfus davası ve Emile Zola'nın adalet savaşı mı Fransız tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ya Mithat Paşa davası, 2396 yıl önce ölüm cezasına çarptırılan Sokrates'in nasıl hüküm giydiğini biliyoruz. Ama Mithat Paşa'nın nasıl yargılandığını bugün bile bilemiyoruz. O günden bu yana ne değişti ki? Bir ülkede Adalet Bakanı ayrılış konuşmasında adalete müdahale etmediğini övünerek söyleyebiliyor ve bunu bir erdem olarak sunabiliyorsa, bu sözlere karşı kimden çıt çıkmıyorsa, o ülkede yargının bağımsız ve bu konuda kamuoyunun duyarlı olduğu ileri sürülebilir mi? İşte Batı, işte Doğu. Kararı sizler verin. Ne yapmalı? Nasıl yapmalı sorusu çözüldükten sonra ne yapmalı sorusuna yanıt verilirken, 1. Hakimler ve Savcılar Kurulu dizge olarak sürdürülmelidir. Çoğu ülkelerde benimsenen adlandırma böyle ise de Yargı Erki Genel Kurulu İspanya 1978, Yargı Erki Ulusal Kurulu Polonya 1989 biçimindeki adlandırmalara da rastlanmaktadır. 1961 ve 1982 anayasalarındaki adlandırmalara oranla bu sonuncuların adli ve idari yargıyı içerecek kurulları da kapsayıcı ve kavrayıcı nitelikte oldukları gözetilerek bir yargı reformu bağlamında kurumun adı kanımca Yargı Erki Ulusal Kurulu olarak değiştirilmelidir. 2. Yargı bağımsızlığını, güvencesini ve yansızlığını sağlayacak olan böyle bir kurul ile yasama ve yürütmenin yan yana çalışmaları çatışma değil, eşgüdüm temelinde biçimlenmelidir. Bunu sağlayabilmek için a. Oluşum açısından a. Kurulda yüksek yargı organlarının başkan ve Cumhuriyet Başsavcıları doğal üye olarak bulunacaklarsa sayısal ağırlık seçimle gelenler de olmalıdır. b. Kurul adli ve idari olmak üzere iki alt kurula ayrılmalıdır. c. Kurulda Adalet Bakanlığı Müsteşarı gibi yönetimden gelen bir görevli asla bulunmamalıdır. Toplumda görülen bu yöndeki uzlaşmanın yasama ve yürütme çevrelerinde benimsenmiş olması olumlu bir adımdır. ÇÇ, kimi ülkelerde Adalet Bakanlarının bu tür kurullarda yer aldığı görülmektedir. Adalet Bakanlarının meclis dışında da seçilebildikleri ülkeler açısından gözetildiğinde, bu durumun halk egemenliği ilkesinin yansıtılması kaygısıyla bir ilgisi olmadığı açıktır. Başlıca nedeni yürütme organının yargı erkinin gereksinmelerini yakından izleyebilmesidir. O yüzden 1961 Anayasası Adalet Bakanı'nın toplantıya katılmasını benimsemiş ve fakat ona oy hakkı tanımamıştır. Yargı bağımsızlığının en çok yürütme karşısında sağlanması zorunluluğu ve Adalet Bakanı'nın eşyanın doğası gereği yürütmenin bir mensubu, dolayısıyla bunun en azından bağımsızlığı gölgeleyen bir katılma olduğu gerçeği mutlaka gözetilmelidir. Nitekim uygar ulusların geçirdikleri deneyimlerden yararlanmış ve demokrasiye yeni geçmiş ülkelerin çoğunda adalet bakanları kurullardan dışlanmıştır. Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Portekiz, İspanya. Öte yandan Fransa örneği gibi kimi ülkelerde adalet bakanlarının kurulda yer almasının eleştirildiği göz ardı edilmemelidir. Nitekim 29 Ekim 1997 tarihli yargı reformu taslağında Cumhurbaşkanı'na ve Adalet Bakanı'na oy hakkı tanınmayacağı belirtilmiştir. Oysa bu ülkede Cumhurbaşkanları kurulun bağımsızlığından sorumlu kılınmışlar, bu konuda başbakanlar ve bakanlar duyarlı ve etkili bir kamuoyunun sürgüt denetimine tabi tutulmuşlardır. Daha önce değindiğim Ben Barka olayını, İtalya'da Başbakan De Gasperi'nin başına gelenleri biliyoruz. Kanımca Adalet Bakanı kurulda bulunmamalıdır. Bulunmasında direnildiği takdirde 1961 Türkiye ve 1991 Bulgaristan düzenlemelerinde görüldüğü gibi oy hakkı olmamalıdır. D. düzenlemenin içinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın üye seçme yetkisi de kaldırılmalıdır. Nitekim bu düzenleme, daha önce belirttiğim üzere Fransa'da ağır eleştirilere uğramış, 25/7/1993'te anayasa değiştirilerek Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisi kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlarının halk tarafından seçildikleri yarı başkanlık dizgesinin benimsendiği, devlet başkanının yargı güvencesini sağlamakla yükümlü Fransız Anayasası madde 64 ve kamuoyunun güçlü olduğu bir ülkede bile sakıncalı bulunan bir anlayışın Türkiye'de benimsenmesi düşünülemez. Eğer Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verilmesinde direnilecekse bu 1-2 üye seçimiyle sınırlı olmalı, yargı tarafından seçilenler konusunda ise hiçbir yetkisi bulunmamalıdır. Bu konudaki yasal düzenlemelerde bu örnek ve Fransa deneyimi değerlendirilmeli, Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisi, Fransa'da bile kurul üyelerinin bağımsızlığına gölgeler, kuşkular düşürdüğü unutulmamalıdır. Yasama organının üye seçmesi de yerinde değildir. Üye adaylarının siyasal partilere yakın görünmeleri, özü açısından böyle bir seçimin yargıyı örseleyici kimi davranışlara yol açması, yargının siyasallaşması olasılığı, yargı bağımsızlığını gölgeleyecektir. Partiler ve günlük siyaset üstü bir cumhurbaşkanının bile üye seçiminde yetkili kılınmasının sakıncalarını yaşamış bir ülkede, yasama organına yetki tanımak elbette düşünülemez, düşünülmemelidir de. Türkiye yaşadığı bir deneyimi yeniden yaşamak zorunda kalmamalıdır. FF Kurul, alt kurullar, başkan ve vekillerini kendi içinden seçmelidir. B Çalışma açısından AA Kurulun ayrı bir bütçesi ve kalemi olmalıdır. BB Kurul başkanı, başkan vekili ve üyelerinin seçildikleri andan başlayarak dönemsel görevleri bitinceye değin eski görevleriyle ilişkileri kesilmeli ve yeniden seçilmemelidirler. CC Yargıyla ilgili her işlemde girişim gücü kurulun olmalı, yargının işleyişinin denetimini yapanlar kurula bağlı bulunmalıdır. C. Kurul kararlarına karşı yargı yolu açısından. Kurul kararları yönetsel niteliktedir. Her yönetsel işlem gibi yargı denetimine açık olmaları kuraldır. Bu anayasanın gereği MD 125 ve hak arama özgürlüğünün belirleyici sonucudur MD 36. O yüzden işlemlerine karşı yargı yolunun açılması zorunludur. Kurulda yer alanların çoğunluğunun yüksek yargı organlarından gelen yargıç niteliğinde olmaları işlemin özünü değiştiremez, onları yargı kararına dönüştüremez. Bir eylem ya da işleme karşı yargı yolunun açılması gerekip gerekmediğini işin özü belirler. Orada görev yapanların mesleki nitelikleri değil. Bundan başka kurulda yer alanların çoğunluğunun yargıç niteliğini taşıması yanılgıya karşı kesin değil, göreli bir güvencedir. Yanılgıya karşı güvenceyi kesinliğe yaklaştırabilmek ve hukukun üstünlüğünü, önceliğini sağlayabilmek için kanunca genel kurula uyulmalı, bu konuda yönetsel yargı organları yetkili kılınmalıdır. İşlemleri yönetsel olan bir kurulun yargıçlarının niteliklerine bakılarak işlemlerinin hukuka uygun olduğu postülası ikiyüzlü bir sofizmdir. Çünkü buradaki tasım, silogizm şudur, yargıçlar yanılmazlar, kurul üyelerinin çoğunluğu yargıçtır, öyleyse kurul da yanılmaz. Bu şuna benzer, uçan her şey kuştur, uçakta uçar, öyleyse uçakta kuştur. Bu iki tasımda da ilk büyük önerme ve dolayısıyla sonuçta yanlıştır. Bu yanılgılı tasımlamaya mantıkla sofizm, paralojizm denilmektedir. İki yüzlülüğü de şundan, sanki bugünkü kurul bağımsızmış, girişim gücü yargıçların elindeymiş gibi, eski deyişle sureti haktan, görünmesinden ve yargıçları, Cumhuriyet savcılarını en hafif deyişiyle uyutmaya çalışmasından. Yargı yolları işlemlerin, eylemlerin hukuksal değerlendirilmesini sağlarlar. Denetleyeni denetlenenin üzerine çıkarmazlar. Öyle olsaydı, Anayasa Mahkemesi yasamanın Danıştay yürütmenin üzerinde olurdu. O nedenle denetleme, denetleyen organla denetlenen organın bir çatışması olarak algılanmamalıdır. Yargı yolu yalnızca eylem ve işlemleri hukuka uygun kılmak için bir süzgeçtir. Nitekim yargı organlarının kararları bile olağan ve olağanüstü yollarla denetlenmektedir. Yargıtay'ın ceza dairelerinden birinin kararını bir başka daire, itiraz merciği olarak incelediğinde, itirazı yerinde görürse, o konuda kendisi gereken kararı verir. Bir daire kararına karşı Yargıtay Genel Kurullarına gitmek olanaklıdır. Burada denetleyen merciler denetlenen dairenin üzerinde midir? Elbette hayır. Hak arama özgürlüğü sürecinde olası bir yargısal yanılgıyı en alt düzeye indirmek ve aynı eylem işlem hakkında birden çok yargıcın yargılamaya katılarak daha doğru ve nesnel bir karara ulaşmak amaçlanmıştır. Hepsi bu. Dahası İtalya'da anayasanın 111. ve 113. maddeleri uyarınca kurul kararlarına karşı yönetsel yargı yolu açıktır. Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının katıldığı kararlar yargı yolundan geçmektedir. Fransa'da da durum aynıdır. Kurul disiplin cezası vereceği zaman yargıçlar için Yargıtay 1. Başkanı'nın, Cumhuriyet Savcıları için ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında toplanmaktadır. Verilen kararlara karşı Danıştay yolu açıktır. Görüldüğü gibi bu ülkelerde aslık, üslük, yüksek yargıçlık gibi öznel ve duygusal düşünceler kimsenin aklına gelmemiş, nesnel, akılcı ve hukuksal düşüncelerin gereklerine uyulmuştur. Yargıç güvencesi. Cumhuriyet 15.9.1972. Milattan önce 390 Galyalılar Roma'yı kuşatırlar. 7 aylık bir direnişten sonra teslim olan Romalılara Galyalı başbuğ Brennus belli miktarda altın verilirse kuşatmayı kaldıracağını bildirir. Altınlar tartılırken 80 Romalı senatör yapılan hileye karşı çıkarlar. O anda Brennus ağır kılıcını çekerek terazinin öbür kefesine atar ve haykırır. Vaviti, yani yazıklar olsun yeniklere. Bu söz daha sonraları güçsüzlerin alınyazıları için söylene gelmiştir. Ne zaman ki kuvvetin hak olmadığı, hukukun üstünlüğü anlayışı egemen olmuş, işte o zaman Brennuslar kılıçlarını kınlarına sokmak zorunda kalmışlardır. Bu konuda adalet tarihinin yazdığı en güzel örnek Büyük Frederick'le değirmenci olayıdır. Sanssouci sarayının bahçesini genişletmek için kral bir köylünün değirmenini satın almak ister. Değirmenci reddeder, kral zorla alırım deyince de şu anlamlı cevabı verir. Berlin'de yargıçlar var. Çünkü yargıçların gerçekten bulunduğu bir yerde, daha bilimsel deyişle, hukukun egemen olduğu bir toplumda, kimse zorla ve kendiliğinden hakkını alamaz. Güçlü de, güçsüz de, kral da, değirmenci de, aynı yasalara uyrukturlar. Yasalar önünde eşittirler. Eşitlikse adaletin ta kendisidir. Bir ulusun uygarlık düzeyini ölçmek istiyorsanız orada adaletin gerçekleşme derecesine bakınız der Büyük Romalı A.Cid. Anılarına şöyle başlar. Mahkemelerin karşı konulmaz büyülerinden hiçbir zaman kendimi kurtaramamışımdır. Yolculukta bir kentin dört şeyi çeker beni. Parklar, çarşı, mezarlıklar ve adalet sarayı. İşte bu gerçeklerin doğrultusunda tarihsel derslerden esinlenen uygar uluslar yargıca güvence tanımak bilincine ulaşmışlardır. İstenmiştir ki her yerde yargıçlar, Frederick'in yargıçları gibi olsunlar. Korkusuz, yansız ve haksever. Bu kaygılarla bizim anayasamızda yargıç güvencesini, doğal yargıç kavramını düzenlemiş, görülen davalar üzerinde yasama organındaki tartışmaları yasaklamıştır. Ancak yargıç önünden geçen kanıtlar dizisini bir hükümle düğümlerken, Voltaire'in deyişiyle dünyanın en güzel ve fakat en zorlu işini yaptığını unutmamalıdır. Bu sorumluluktur. Özellikle cezada kanıtların çarpışmasıyla oluşan yargıcın vicdani kanısı kararın özüdür. Bu vicdani kanı sağlam bir mantığa, Descartes'in deyişiyle yanlışı doğrudan ayırabilme gücü demek olan sağduyuya dayanmalıdır. Ayrıca yargıcın vicdanı barışa, sağlığa ve dengeye muhtaçtır. Bu nedenle Grimm, yargılamadan önce adaletin bilincini kazanınız demiştir. Adaletin incinmemesi için yargıcın ölçülü bir beden ve ruh sağlığına da sahip olması gerekir. Mecellenin 1792-1814. Maddeleri yargıcın bu nitelik ve davranışlarına ayrılmıştır.